Fahri Kainat, İmamül Enbiya, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âli ve ashabının, Enbiya-i İzam, Piran-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına, manevi huzurunda bulunduğumuz Sultanlar Sultanı, Gönüller Sultanı, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna, ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun çok değerli kardeşlerimiz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kıymetli evlatları. Madem salı günleri burada bir Hüdayi'den ikram alıyoruz hep beraber. Sonra da akşam ezanına kadar beraber sohbet ediyoruz. Her ayın ilk sohbetini de Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın o ayki dergilerden, Altınoluk'tan, Yüz Akın'dan, herhangi bir dergisinden bu ayki gündemini taşımaya çalışıyoruz. Bu ayda yine aynı ilk sohbetini inşallah Hak Dostlarından Hikmetler başlığını taşıyan ana başlıktan İbni Ataullah el-İskenderi'nin inşallah belirli sözlerini nakledeceğiz. Daha önceki sohbetlerimde de arz ettim. İbni Ataullah el-İskenderi şu andaki Mısır'ın İskenderiyesinde dünyaya gelmiş ve tam 700 sene önce, 700 hatta 10-15 sene evvel orada vefat etmiş. Diyorum ki 700 sene sonra Mısır'dan bir Allah dostu kalktı, geldi. Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nde onlara muhabbet ediyor, sözlerini söylüyor. Onun sözleri üzerine de bir başka Allah dostu da şerhler yapıyor. Evet, gelecekte yaşamak, geleceğe güzel izler bırakmak, geleceğe güzel sözler bırakmak ne kadar güzel bir şey, değil mi değerli kardeşlerim? Ve tabii böyle olunca da Allah onlara rahmet eylesin diye de rahmetle, hayır dualarla da anılıyor. Tabii bu ayki sohbetinde temel olarak iki konuya temas etmişler. Bir, yaptığımız her şeyi, bütün amelleri ama ne yapıyorsak onu ihsan kalitesi dediğimiz en güzel şekilde yapmak, çok yapmaktan öteye en güzel şekilde yapmak. İkinci başlık da yaptığımız bir şeyden dolayı da ucube kibire katılmamak bahsinde hem Ataullah el-İskenderi'nin sözleri hem de kendi sözleri burada muhterem üstadın bizler için çok aydınlatıcı, yol gösterici esaslar. Tabii bu arada her sohbetimizde birkaç ayeti kerime de okuduğumuz için genelde ben de o konuya uygun olarak Allah Teala her şeyden önce en güzel yaratmayı, en güzel rızık vermeyi, en güzel bağışlamayı, kısaca bütün güzelliklerin en güzelini kendi zatına izafe ediyor. Hocamızın okuduğu ayeti kerimede de Allah Teala buyuruyor, yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Teberrüken bu Mü'minun suresindeki 4-5 ayeti kerimeyle sohbetimize bugün başlamış olalım. Adeta insanın bir macerası, yani hani süzülüp çıkarılmış bir özden sonra hayata gelen, sonra ölen, sonra da o diriltilecek olan insan. Evet, yoktan var oldun. Büyüdün, geliştin, kemiklerine et giydirdi Allah Teala, rızıklar verdi. Ama sonra ne olacak? Bir gün öleceksin. Ölünce bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Sonra da diriltileceksin tekrar. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu en önemli, en başta bize hatırlattığı mesaj bu. Bugün yaşıyorsanız, yarın bir gün gelip, evet nefesiniz kesilecek, kalbiniz duracak. Ama kabre koyacaklar sizi. O da çürüyüp gidecek misiniz? Hayır. Hayır. Tekrar diriltileceksiniz. Evet, tekrar diriltmeyi unutmamamız bize hep hatırlatılıyor. Tekrar diriltileceğimizi ve bu diriltmenin sonunda da hesapta olacağını ama sonsuz nimetlere doğru da bizim akıp gideceğimiz de Kur'an-ı Kerim'de en çok hatırlatılan husus bu. Onun için de Amentü'nün esasında ne deriz? Vel ba'fü ba'del mevt hakkun. Evet, ölümden sonra yeniden diriliş hak deriz. Sonra da kelime-i şehadeti getiririz. Evet, bu ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hani insanın nasıl böyle yoktan var olduğunu yani 12. ayet. Andolsun biz insanı çamurdan, süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. İlk insanın yaratılışı bu. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı da bir parçacık et haline soktuk. Bir parçacık eti de kemiklere, iskelete çevirdik. Sonra bu kemikleri etle kapladık. Evet. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Evet. Ey insan, nereden nereye geldiğini unutma. Evet. Nereden nereye geldiğini, süzülüp çıkarılmış bir özden başlayıp böyle baba yiğit bir efendi olduğunu ama sonra da وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْءُ فِي الْخَالِقِ. Biz insana ne kadar ömür verirsek verelim, sonra onun yaratılışını ters yüz ederiz. Evet. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Cenab-ı Hak اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. En güzel yaratan. Hakikaten de güzel yaratmış her şeyi. Hani yine Tebârike suresinde مَا تَرَى ف۪ي خَلْقَ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَابُتُ. Allah Teâlâ'nın yarattıklarında en ufak bir tezat, bir eksiklik, bir yanlışlık, bir düzensizlik göremezsiniz. Her şey düzeninde, her şey nizamında, saniye saniye, dakika dakika, her şey bir ahenk içinde. وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَك۪ي يَسْبَحُونَ. Hepsi bir yörüngede böyle akıp gidiyor. Gidiyor da sonra bir gün ne olacak? Evet, dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak diye de bildiriliyor. Sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbette öleceksiniz, ölmeyecek yok. Sonra da şüphesiz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Evet, bugün sohbetimizin ana mesajı Mü'minun suresinin bu 12 ve 17. ayetleri. Evet, ne kadar böyle aciz bir varlıkken insan haline geldik, en güzel şekilde yaratıldık ama bir gün öleceğiz. Ama ölmekle her şey bitmiyor ve bir de diriltileceğiz. O diriltilmeyi unutmamak lazım. Bütün mesele o. Orayı unuttuğumuz an, işte hatalarımız oluyor. Gaflet dediğimiz hal oluyor. Ölmeyecek misin diyor. Hani bazen bir insan haksızlık yapınca, zulüm yapınca öleceğin hatırına gelmiyor mu senin kardeşim? Aslında öleceğin hatırına gelmiyor derken hemen arkasındaki diriltmeyi hatırlıyoruz değil mi? Yani öleceksin, kaybolacaksın. Öleceksin, dirilteceksin. Dirilince de sana bunun hesabı sorulacak. Ve buradan dönelim, 700 sene önceden bizlere bir mektup gönderen Ataullah el-İskenderi'ye. Evet, buyuruyor ki Hazret, sana gerekli ve faydalı olan çok amelde bulunmak değil. Çok amel istemiyor Allah senden. Peki ne istiyor? Amelini takva üzere doğru ve güzel bir şekilde yerine getirmendir. Adabına riayetle yapılmamış birçok amel, adeta para etmeyen bir sürü paçavra elbiseye benzer. Geçmez hani. Takva hassasiyetiyle ifa edilen güzel bir amel ise az olsa bile zor bulunan pahalı bir elbiseye veya hacmi küçük, değeri büyük bir mücevhere benzer. Onun için kıymetli kardeşlerim, hakikaten bugünkü sohbetimizin ana konusu ibadetlerin şeklinden öte daha çok ibadetlerin ruhunu yakalayabilmek. Ama bütün ibadetler, namaz da olsun, bu da geçiyor, oruç olsun, zekat olsun, hac olsun, cihad olsun, infak olsun, bütün bunlarda esas özü yakalamak. Allah Teala benden bunun nasıl yapılmasını istiyor. Evet. Hani Kur'an-ı Kerim'de Habil ve Kabil kıssası anlatılırken ne diyor? Kabil diyor ki benimki kabul olmadı. Habil de diyor ki innemâ yetekabbelullâhu minel müttakîn. Allah ancak takva sahiplerinkini kabul eder. Çünkü Habil en güzelini koymuş. En güzelini kurban olarak koymuş. Kabil de böyle hemen üstün körü birine koymuş. Tabii bunların hepsinin ayrı bir hikmeti var. İnsanlık tarihinde ki yani siz bir güzel iş yaptığınız zaman onu en güzel yapın manasına. Ve şimdi de muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımız bu sözleri üzerine buyuruyorlar ki halis bir niyet ve adabına riayetle yapılan salih ameller az da olsa hak katında çok kıymetlidir. Bunun zıttına huşu, huzur, ihlastan uzak, mana iklimine girmeden sadece şeklen, kerhen, yasaksa makabilinden ifa edilen ameller ise ne kadar çok olursa olsun kıymetlerini kaybederler. Bunu belki önceki sohbetlerinde birkaç defa izah ettim değerli kardeşlerim. İnsan ibadeti şeklen yerine getirmekle mesuliyetten kurtulur sadece. Ama o ibadetin bir de hak katında bir değer kazanması lazım. İşte o değer kazanması için de daha farklı bir gönül iklimi, daha farklı bir edep, daha farklı bir haşyet gerekiyor ki özellikle de ricali tasavvuf dediğimiz tezkiye kahramanları hep onun üzerinde duruyorlar. Yani sadece ibadetlerini yapıp da sorumluluktan kurtulan bir insan olma. Yaptığın bütün ibadetler, bütün kulluğun her türlü tezahiri Hakk'ın katına yükselsin. Hakk'ın katına yükselsin. Dolayısıyla salih amellerde mühim olan kemmiyet değil, keyfiyettir. Yani sayı çokluğu değil, ne kadar makbul bir kıvamda eda edildiğidir. Nitekim Cenab-ı Hak ayeti kerimede اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah ki ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için yaratmıştır. Hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için. Dikkat edilirse Cenab-ı Hak اَكْفَرُ عَمَلًا değil. Hanginiz daha çok amel yapacak, hanginiz daha çok namaz kılacak, hanginiz daha çok zekat verecek, hanginiz daha çok hacca gidecek, bunun için değil, hanginiz daha güzel yapacak. Evet. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Bütün güzel isimler Allah Teala'ya aittir. Allah Teala'ya ait olunca da onun kulu olan bizlerin de yaptığımız bütün işleri Rabbin razı olduğu güzellikte yapmamız gerekiyor. Hakikaten bu çok çok önemli ki bizim medeniyetimiz bu noktada çok güzellikler taşır. Bakın, hatırıma geldi böyle hemen bir tasattukla ilgili. Medine-i Münevvere'de çok Allah'ın salih kullarından bir Sudanlı Tayfur Efendi vardı. Allah-u Alem, Allah'ın çok seçkin kullarından. Onu bir gün ziyarete gittik. Dedi ki, gerçekten ihtiyaç içindeydim. Tam da böyle bir belirli bir rakama ihtiyacım vardı. Acaba nasıl olur diye. Sonra tam namaz vaktinde Musa Efendi'nin yanına oturdum. Zaten oraya gidiyorduk. Fakat Mescid-i Nebevi'de o dönemde herkes öksürüyor böyle. Herkes hapşırıyor, öksürüyor bir zamanda. Ve muhtemelen ben de bir iki defa öksürdüm ki diyor. Musa Efendi yavaşça bir selpak uzattı bana. Selpak uzat. Öksürüyorsun, kullanırsın diye. Ama diyor, bana uzatılan selpak değilmiş sadece. Sonra selpağın içine baktım ki diyor, tam ihtiyacım olan parayı vermiş. Güzellik bu. Yani güzelliklerden biri bu değerli kardeşlerim. Gerçekten bunu kendisinden dinlemiştim. Diyor ki, tam da ihtiyacım olduğu kadar parayı hani hem selpağı aldı, sen de kullanırsın der gibi. Ha, O açıktan da verebilirdi. Verirse kabul olur muydu? Kabul olurdu. Yavaşça. Ama işte o zarafet bir infaka böyle en güzel şekilde kimseyi incitmeden verdiğiniz insanı da hakikaten böyle hani onore ederek yapılan şey o zaman ahsenu amelen oluyor. Ahsenu amelen. En güzel amel oluyor yani. Hem bir hayır işliyorsun hem de o hayırı en güzel şekilde işlemiş oluyorsun. O bakımdan burada muhterem üstad buyurmuşlar, dikkat edilirse Cenab-ı Hak ekseru amelen değil, ahsenu amelen buyuruyor. Yani kimin daha çok amel edeceğini değil, daha güzel amel edeceğine ehemmiyet verdiğini beyan ediyor. Mesela Cenab-ı Hak, siz çok para kazanın buyurmuyor. Helalden kazanıp iktisatlı yaşamayı, israf ve cimrilikten sakınarak infak etmeyi emrediyor. Zira Cenab-ı Hak, niyeti halis olanın azını çok eyler. Küçücük bir hayrı sebebiyle kulunu büyük bir mükafatlara nail kılar. Bunun içindir ki, ihlasla verilen azıcık bir sadaka, gönülsüz verilen dağlar kadar sadakadan daha kıymetlidir. Neyse işte ben de burada bir şey vermiş olayım, mahcup olmayayım etraftan gibi biraz daha farklı niyetlerle verilen, evet bir iş görür ama Allah katında değeri olmaz. Evet iş de görür tabii. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dirhem bugün 100.000 dirhemi geçmiştir buyurdular. Bakın bir dirhem 100.000 dirhemi geçmiştir buyurdular. Ashab-ı kiram bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdiler. Bir adamın 2 dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk etti. Yani malının yarısını sadaka olarak vermiş oldu. Diğeri ise hayli zengin biriydi. O da malının yanına varıp malından 100.000 dirhem çıkardı, onu tasadduk etti. Ama çıkardığı 100.000 dirhem malların belki de 1/100'ü. Belki de 1/50. Fakat diğeri 150'sini yani yarısını vermiş oluyor. Onun için de oradaki fedakarlığa göre de bugün diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün bir dirhem 100.000 dirhemi geçmiştir diye ifade buyuruyorlar. Demek ki mühim olan infak edilen meblağın çokluğu veya azlığı değil, sahip olunan imkana kıyasla ne nispetle bir fedakarlıkla ne kadar halis bir niyetle verildiğidir. Hayatın meczirlerine karşı kulun sabır ve takatını artıran, günahların cazibesine karşı adeta bir siperi saika olup mukavemeti kuvvetlendiren, her biri ruha verilen vitaminler mesabesinde bulunan ibadet ve taatları hem çokça hem de güzel bir surette ifa edebilmek elbette bir kul için büyük bir fazilettir. Tabii burada şöyle bir yanlış anlama olmama, Allah çoğu yasaklıyor değil. Ama esas olan çok değil, az da olsa ihlaslı olan. Ama hem çok yapar, hem de hepsini ihlasla yaparsan, böyle muhabbetle yaparsan, o zaman elbette ki bereketi çok daha farklı olacaktır. Fakat ibadet ve taatlarda asıl hedef, onları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif buyurduğu şekilde, Rabbimizin razı olduğu kıvamda eda etmeye gayret göstermek olmalıdır. Allah için bir ömür boyunca yapılan ibadet, taat, hayır, hasenat son derece kıymetli ahiret azıklarıdır. Fakat bu salih amelleri yerine getirirken onların sevabını azaltansa, hatta bazen tamamen ziyan olmasına sebebiyet verense, zahiri ve batini bir takım yanlışlıklardır ki bunlardan da titizlikle sakınmak gerekir. Mesela ayet-i kerimede namazın kulu fahşâ ve münkerden yani hayâsızlık ve kötülükten alıkoyacağı bildiriliyor. Fakat bir kişi hem namaz kılıyor hem de dinin hoş görmediği çirkin hal ve davranışlardan kendini koruyamıyorsa o kişinin namazını layıkıyla eda edemiyor demektir. Yani kusur namazda değil. kusur namazı güzel kılmayan insandı. Namazın farkına varmayan insandı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Bir kul namaz kılar. Fakat namazının yarısı, üçte biri, dörtte biri, beşte biri, altıda biri, yedide biri, sekizde biri, dokuzda biri, hatta ancak onda biri kendisi için yazılır. Ya, onun için kıymetli kardeşlerimiz, geçen de bir yerde çok özel bir namaz sohbeti, daha özel bir alanda geçti. Cenab-ı Hakk'a iltica edelim, gayret edelim. Namazlarımızı hakikaten en güzel şekilde kılmaya gayret edelim. Yani sadece namazımı kıldım, ondan sonra başımı kurtardım değil. Namazı Cenab-ı Hak'la bir mülakat, secdeyi Cenab-ı Hakk'a bir tekarrüp, hadis-i şerifte geçtiği gibi kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Secdeye vardığımızda bu yakınlığı hissediyor muyuz? Değil mi? Ayet-i kerimede de sık sık buyrulan قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Evet, müminler gerçekten felaha ermişlerdir ama onlar namazlarında büyük bir huşu içindedirler. Ve maalesef de birçok şey hep namazda hatırımıza geliyor yani. Namazda hatırımıza geliyor. Onun için namaza daha farklı bir önem vermek, daha farklı bir teksif olmak gerekiyor. Hani adeta bazen camilerin kapısında özellikle telefonlarla ilgili yazılıyor. Dış dünya ile irtibatınızı kesin diye. Evet, telefonlarımızı kapatsak da gönlümüz dış dünya ile irtibatlarını kesemiyor yine. Bir de tabii telefonlarımız ayrıca bizi namaza bile meşgul edebiliyor. Onun için de namaza durduğumuz zaman kimin huzurunda durduğumuzu farkına varmaya biraz daha gayret edeceğiz. Bakın, biraz gayret edeceğiz. Bu hemen bir kere de olmuyor değerli kardeşler. Bir kere de olmuyor bu. Hazır değil ki bir yerden paket halinde alsak. Ama kul bunun gayretinde olacak. Her namazında hani burada zaman zaman hocamız söylüyor mihrapta, namazınızı dünyaya veda eden insan gibi kılın. Bu son namazım sanki diye. Değil mi? Onun için inşallah gayret edelim. Tabii yani insan bir şeyin tamamını yapamıyorsa tamamı terk edilmez diye de fıkhi bir kaide var. Ne kadar yapabilirsek, ne kadar yoğunluğu artırabilirsek. Nitekim Esad Erbili rahmetullahi aleyh diyor ki, Evliyullah'ın, Evliyaullah'ın da namaz konusunda en çok zorlandığı husus namazın huşuğudur. Ma mafiyet diyor, namazın herhangi bir rüknünde o huşuyu, o huzuru sağlayabilirse umulur ki Cenab-ı Hak o namazı huşulu bir namaz olarak kabul eder diye de bir duada bulunuyor. Aynı şekilde oruçta günahların dökülmesine, gönlün rikkat kazanarak takvaya ulaşmasına vesile olan ecri büyük bir ibadettir. Fakat oruç tuttuğu halde şefkat ve merhameti artmayan, takva hassasiyeti kazanmayan, gıybet ve dedikodudan kendini koruyamayan bir kimse de orucu hakkıyla tutmamış demektir. Belki en çok üzerinde durulan oruçla ilgili konu da bu. Yani bununla ilgili çok misaller var kitaplarımızda. Yani işte Abdullah Dehlevi Hazretleri oruçluyken bir yerden geçiyor. Bakıyor ki orada gıybet ediliyor. Aman diyor, yürüyün, hadi orucumuz bozuldu. Efendim biz bir şey konuşmadık, etmedik diyorlar. Ama diyor, kulağımız bir gıybet dinledi şimdi. Kulağımız oruçluyken gıybet dinledi. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, Müslümanlığımızı, kulluğumuzu ciddiye almak gerekiyor. Ciddiye almak, hani böyle çok da bunalmak değil. Ama ne yaptığımızın farkında olmak. Tabii olarak yaptıklarımızın farkında olarak yaptığımız her işten manevi bir zevk almaya gayret etmek gerekiyor ki zamanla Cenab-ı Hak bunu insana ikram ediyor, kul gayret edersin. Nitekim böyleleri hakkında hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur. Allah yalan dolanla iş yapan kimsenin yemesini, içmesini bırakmasını yani orucuna kıymet vermez. Evet. Nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından kendilerine kalan sadece kuru bir açlıktan başka bir şey değildir. Yine kurbandan maksat takvaya erebilmektir. ayeti kerimede hak katına kurbanların et ve kanlarının değil, ancak kalpteki takvanın ulaşacağı bildiriliyor. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Kestiğiniz kurbanlar, etler, haşa Allah'a uzanmıyor. Onun için Allah razı olsun, Hüdayi Vakfı'nda her sene böyle 40 ülkeye kurbanlar gönderiliyor. Arkadaşlarımız, büyüklerimiz orada giden arkadaşlara şunu hatırlatıyorlar. Dış dünyaya et dağıtmaya gitmiyorsunuz. Ya Müslümanların ibadetine, kurban ibadetine vekalet ediyorsunuz. Et dağıtmak ayrı, ibadete vekalet etmek ayrı. Onun için bıçaklarınızın burada düzgün olsun. Gittiğiniz yerde işi aceleye getirmeyin. Usulüne uygun Sami Efendi'nin, Musa Efendi'nin kestiği gibi güzel bir şekilde kesmeye gayret edin diye. Çünkü her ibadette değerli kardeşlerim, bu usul, bu edep çok çok önemli. Hani yine tasavvufi kaynaklarda çok güzel bir söz vardır. İbadet insanı cennete götürür mü? Götürür. Ama tazimli ibadet insanı Allah'a yaklaştırır. Evet. Tazimli ibadet insanı Allah'a yaklaştırır. Cennete gitmek elbette ki önemli. Gider cehennemden kurtulmuş oluyorsunuz. Ama bir de Allah Teala'ya tekarrub dediğiniz, ona yaklaşabilmek, hak katında değerli bir kul olabilmek, o da bütün ibadetlerimizdeki tazime, saygıya bağlı. Evet, yine kurbandan maksat da takvaya erebilmektir. Ayet-i Kerime'de hak katına kurbanların et ve kanlarının değil, ancak kalpteki takvanın ulaşacağı bildiriliyor. Fakat kul, kurbanın bir kebap bayramı olarak görürse, adeta yerini bulsun, konu komşuda ayıplamasın gibi nefsani kaygılarla kurban keserse, hak katına takvası değil, ancak riyası gider. Nitekim hadis-i şerifte, kestiğini Allah'tan başkası adına kesene Allah lanet etsin buyuruluyor. İbadetlerin hak katında makbuliyetinin en temel şartı şüphesiz ki iman ehli olmaktır. Onun için bütün ibadetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu koyuyor. Mesela oruç ibadetinde men sâme imanen ve ihtisaben. Kim Allah'ın bir emri olduğuna inanarak ve sevabını da sadece Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa diye. Değil mi? Onun için bütün ibadetlerin ilk adımı imandır. İman olmayınca zaten onun bir anlamı olmaz. İbadetlerin hak katında makbuliyetinin en temel şartı şüphesiz ki iman ehli olmaktır. Zira iman üssül esas, yani en lüzumlu, en mühim şarttır. Dolayısıyla kulun evvela sahih bir itikata sahip olması zaruridir. Bu hususta bir noksanlık veya yanlışlık olursa ibadetlerin makbuliyetinden söz edilemez. Amellerin ziyan olmasına sebebiyet veren diğer bir husussa çok çok önemli kıymetli kardeşlerimiz, zamanımızın en büyük iptilası haram ve kerahatlerden sakınmamaktır. Evet, haram ve kerahatlerden sakınmadıkça amellerimizin Allah katında makbuliyeti zordur. Bilhassa kazancına karışan haramlar, günümüzde banka promosyonları, kredilerle faize bulaşmak, işverenin işçisinin hakkına riayet etmemesi, işçi veya memurun mesaisine dikkat etmeyip aldığı ücretin hakkını vermemesi, rüşvet, irtikap, haram ve şüpheli gıdalarla beslenmek gibi pek çok hata tıpkı bir imtihanda yapılan yanlışların bazı doğruları iptal ettirmesi gibi ibadetlerin de ecrinden fere vermeye, hatta Allah korusun onları büsbütün reddine sebebiyet verebilir. Çok da güzel bir misal vermiş yani. Hani işte iki yanlış bir doğruyu götürüyor diyorlar. Öyle yapın geçsin olmuyor yani. Kazancına, malına, mülküne, gıdasına haram karışanın evvela ameli bozulur. İbadetlerinden feyiz, ruhaniyet, lezzet duyamaz. O artık zahiren çok ve güzel görünen ibadet ve taatlarda bulunup hayır hasenat işlediğini zannetse bile ayeti kerimedeki Gâşiye suresinde amiletün nasibe, çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Evet, çalışmış fakat boşuna da yorulmuştur yani. Eline yorgunluktan başka bir şey geçmemiştir. Tıpkı delik bir çuvalla değirmene buğday taşımaya çalışan, beyhude yorulan, sonunda eli boş kalan gafillerden bir farkı kalmaz. Evet, haram kazançla yapılan ibadet ve hayırların asla kabul edilmeyeceğine dair şu hadis-i şerif çok dikkat çekicidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün güçlü ve yüce olan Allah putlara tapmayı, içki içmeyi, insanları soy ve sop sebebiyle kınamayı size haram kılmıştır. Dikkat edin, şüphesiz ki içki içen de, imal eden de, içenlere dağıtan da, satan da, parasını yiyen de lanetlenmiştir buyurmuştur. Tabii günümüzde bunları söyleyince birileri hocam filan diye başlıyorlar. Ama geçen bir mecliste çok hoşuma gitti yani. Bir üyemiz nakletti. Dedi ki bir yerde arkadaşımın dedi bir dükkanı var dedi. Yani bir büyük bir market için verilen yeri. Ondan sonra oraya da işte Türkiye'nin meşhur firmalarından birisini verdiler. Arkadaşının annesi demiş ki bak evladım. Orada içki satılıyorsa bana demiş ekmek getirme. Ben kendi ekmeğimi başka yerlerden bulurum. Dedim, ne kadar güzel bir hassasiyet bu. Ya sana gelinceye kadar dükkan oğlumun, o satıyor, kiraya veriyor, içinde helali de var vesaire gibi hiçbir yoruma girmiyor. Madem ki diyor orada o markette içki satılıyor, sen de oraya kiraya verdin, tamam mı? Sen de oraya kiraya verdin, o zaman diyor bana evladım ne olur kendi kazancından ekmek getirme. Evet, böyle hassas, böyle takva sahibi güzel hanımefendiler, anneler de var şüphesiz. Evet, bunun üzerine bir bedevi ayağa kalkıp Efendimizin huzuruna geldi ve ey Allah'ın Resulü, ben daha önce içki ticareti yapan bir kişiydim. İçki satışından da bir miktar mal biriktirdim. Şimdi ben bu malı Allah'a itaat yolunda harcasam bana faydası olur mu diye sordu. Resulullah, sen o malı hac, cihat veya sadaka uğrunda harcasan dahi Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olmaz. Evet. Zira Allah ancak temiz olanı kabul buyurur cevabını verdi. Bu hadis üzerine Peygamber Efendimizin sözünü tasdik eden şu ayet-i kerime nazil oldu. De ki, pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir. Pis ve kötünün çokluğu hoşuna gitse de bu böyledir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun, takva üzere bir kullukta bulunun ki kurtuluşa eresiniz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir yolculuğa çıkan, saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalmış bir adamdan bahsetti. Bu adam ellerini göğe doğru kaldırarak ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye dua etmekteydi. Efendimiz buyurdu ki, ''Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenmiştir. Böyle birinin duası nasıl kabul edilsin?'' Kıymetli kardeşlerim, tabii bir güzel insan, bir Allah dostu, zamanımızdaki böyle çok yaygın hale gelen, bu tip Müslümanların haram ilişkilerini gündeme taşıyor. Taşıyor da kaynak Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti. Evet, Resulullah Efendimiz şu meclisi olsa ne diyecektir yani herhalde? Bizlere bunları söyleyecektir yani. Aman dikkat edin. Çünkü haram dediğiniz şeyler hududullah'tır. Allah'ın hudutlarıdır. Ama haram sadece yemekle içmekle değil. Hayatın her yerinde haram var. Haram bazen gözünü sarama bulaşır, bazen dilini sarama bulaşır, bazen elini sarama bulaşır, bazen malını sarama bulaşıyor, değil mi? Çok farklı şekillerde haram demek Müslümanların kendisinden kaçınması nasla sabit olan hususlardır. Nasla sabit olan hususlardır. Bunun karşılığında ne var? Farzlar var. Farzlar da yine nasla sabit olan ilahi emirlerdir. Öyleyse ilahi emirlere dikkat edeceğiz. Haram dediğimiz hayatın her alanda hangisi vardır? Aile hayatının haramları var, ticaretin haramları var. Yemenin içmenin haramları var. Haram sadece hani yediğimiz, içtiğimizle ilgili değil değerli kardeşler. Beşeri ilişkilerin birçoğunda haramlar var. Dil harama bulaşıyor bazen, göz harama bulaşıyor, el harama bulaşıyor. Ki zamanımızda en çok da parmaklarımız bu haram mecralarda dolaşıyor maalesef. Onun için kul Allah Teala'nın benim hudutlarımı aşmayın dediği yerde geride duracak. Hudud-u ilahiye dikkat edecek. Ayet-i kerimelerde vel hafizun li hududillah. Allah Teala'nın çizmiş olduğu hudutları koruyan insan buyuruyor. Sahabenin özellikleri anlatılırken. Yoksa biz böyle hani mısır tarlasına gelen o yabani mahluk gibi istediğimiz yere gidip çıkmak, istediğimiz gibi yiyip içmek hakkını haiz değiliz. Allah Teala kainata bir nizam koymuş. Ay, güneş, yıldızlar hepsi bir nizam içinde. Hiçbiri kendisi için takdir edilen hududu aşmıyor. İnsan da kendisi için takdir edilen hududu ilahiyi aşmayacak. İnsansa, Müslümansa. Peki aşarsa ne olacak hocam? Ayet-i kerimede buyuruluyor. Kim Allah'ın hudutlarını açarsa onlar zalimlerin ta kendileridir. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi sohbetimiz başında ölürsün, sonra dirilirsin, dirilince de önüne hesap gelir. Evet, dirilince de önümüze hesap gelir. O bakımdan günümüzde hakikaten çok daha farklı alanlarda haramlar bizleri meşgul etmeye, hayatımızla bulaşmaya başladı haramlar. O bakımdan da o noktada çok daha dikkatli olmalıyız. Diğer bir hadis-i şerifte yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haram kazançla hacca giden biri lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğinde semadan bir münadinin sana ne lebbeyk ne de sadeyk var diyerek onu reddedeceği, şahsın hiçbir sevap kazanmadan bilakis günahkar olarak döneceği bildirilmektedir. Kimileri hacca gitmek, Ramazan orucunu tutmakla nasıl olsa bütün günahlar affolunuyor diyerek haram, şüpheli ve kerahetlerden bilhassa da faizden sakınmaya yeterince titizlik göstermezler. Halbuki haccı ve Ramazan orucunu haşa Hristiyanlıktaki günah çıkarma adeti gibi görüp de yine haramlardan sakınmamak nefsin oyuncağı, şeytanın maskarası olmaktır. Nefis öyle bir şey yapıyor ki insana hac diyor, günahları örter ediyor. Ben de giderim bir hac yaparım, hepsi affolunur diyor. Öyle bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Evet. Cenab-ı Hak böyle bir gaflete düşmekten ikazsa dediğinde şöyle buyurur. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Evet. Fatır suresinde. Unutmayalım ki İslam bir bütündür. Bir tarafı yapılıp diğer tarafı ihmal edilemez. Nasıl ki bir şeyi inşa ederken aynı zamanda ona zarar verebilecek yanlışlardan sakınmak gerekirse bu kaideye ibadet hayatında da uymak gerekir. Hem ibadet edip hem de günah işlemeye devam etmek haramlardan, kerahatlerden, şüphelilerden yeterince sakınmamak bir yaranın iltihabını temizlemeden üzerine merhem sürmek gibi bir hamakattır. Allah rahmet eylesin. Tabii metinler okurken bu Allah dostlarından farklı zamanlarda duyduğumuz, ettiğimiz bazı güzellikleri de hatırlıyoruz. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de bu misali çok verirdi. Hani şu manaya söylerdi bunu, def-i mefsedet celb-i menfaatten aklendir. Yani bir işte zararı önlemek getireceği menfaatten daha önceliklidir. Önce zarardan kaçacaksın. Haramları terk etmek farzların edasından mukaddemdir. Bir yerde farzla haram çakışıyor aynı anda. Peki haram işleyerek farzı mı yerine getireceğiz yoksa farzı tehir edip haram işlemeyecek miyiz? Bunun fıkıhta farklı misalleri vardır. O zaman haram işlememek için farzı daha sonraya tehir edeceğiz. Onun için Hazreti o sırada böyle güzel bir Adana şivesiyle bir vücutta yara olursa Önce o yaradaki mikrop öldürülür, sonra da tedavi için merhem sürülür derdi. Mikrop öldürülmeden, tendürdüz yapmadan merhem sürmenin bir anlamı olmaz derdi. Allah rahmet eylesin. Bir gün Resulullah Efendimiz güzelce abdest aldıktan sonra her kim şu benim abdest alışım gibi abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar ve bu esnada kalbinden namaz harici düşünceler geçirmezse geçmiş küçük günahları mağfiret olunur buyurmuşlardı. Sonra Resulullah Efendimiz sakın ha aldanmayınız buyurdu. Yani ben namaz kılacağım, sonra da her şey affolunacak gibi de bir yanlışa da düşmeyin. Yani Efendimizin haber verdiği bu salih amel bana yeter diyerek kendimizi aldatmamalı, diğer hayırlardan da geri kalmamalı. Yine bu af müjdesine güvenerek de günahları hafife alma gafletinden titizlikle sakınmalıyız. Bu düstur amellerin faziletini beyan eden bütün rivayetler için geçerlidir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir salih amelin çok büyük bir ecri bulunduğunu ifade buyurması, o amelin hak katındaki kıymetini vurgulayıp insanları teşvik etmek içindir. Yoksa sadece o amelin kişiye ebedi kurtuluşa eriştireceğini, dolayısıyla başka bir amele lüzum olmadığını ifade etmek için değildir. Şunu unutmayalım ki, kazancına haram karışanın ameli, ahlakı en çok da ihlası bozulur. Hazret tabii bu sohbetini tamamen adeta o noktadaki uyarılar üzerine kurmuş. Yani haram hassasiyetinizi biraz daha gündeme alma konusunda bize de ciddi bir uyarıda bulunuyor. Evet. Şunu da unutmamalı ki kazancına haram karışanın ameli, ahlakı en çok da ihlası bozulur. Halbuki ihlas, yani ibadetleri sırf Allah rızası için, Allah rızası niyetiyle yapmak kulluğun adeta can damarıdır. Tekrar İbn Ataullah el-İskenderi'ye dönüyoruz. Buyuruyorlar ki, ey buğday ununu ancak elenmiş olarak yiyen kişi, amellerini de elemen gerekir. Zira sana fayda verecek olan ancak ihlasla yaptıklarındır. Bunun dışında yaptıkların kabul edilmeyecektir. Allah ile arasında geçenleri başkasının da bilmesini isteyen kişi kesinlikle riya çukuruna düşmüş demektir. Ataullah İskender'in sözü bu. Allah ile arasında geçenleri başkasının da bilmesini isteyen kişi kesinlikle riya çukuruna düşmüş demektir. İbadetlerde ihlas, samimiyet ve fanilerden karşılık beklememek esastır. İhlas, Allah ile kul arasında bir sırdır. Bu sır ifşa edildiği zaman ibadette ihlastan da eser kalmaz. Evet. Kimileri pek çok hayır hasenat yapar. Salih amellerde bulunur. Mesela sık sık hatim indirir, nafile namaz kılıp oruç tutar, camiye Kur'an kursu yaptırır, birçok hayra öncülük eder. Bunları sırf Allah rızası için yaparsa büyük bir manevi hazine biriktirmiş olur. Fakat bu amelleri insanlara gösterip duyurmak için yaparsa kazandığı sevabı kendi eliyle imha etmiş olur. Zira tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Diğer taraftan salih amellerde ve bilhassa infakta gizlilik esas olmakla birlikte zaruret durumunda veya halkı da hayra teşvik etmek maksadıyla bunları kimi zaman aleni olarak açıktan yapmak da gerekebilir. Böyle bir durumda mümin Cenab-ı Hakk'a sığınıp kalbini riyadan korumaya gayret ederek salih amellere açıktan da devam etmelidir. Riya olacak endişesiyle bu amelleri terk etme gafletinden de sakınmalıdır. Hasta ziyareti, cenaze teşhiyi, garip kurabaya sahip çıkmak, matemlerin civarında olmak, kimsesizlerin yanı başında bulunmak ve emsali içtimai ibadetler çok faziletli amellerdir. Fakat bunları yapmazsam ayıplanırım, insanlar beni kınarlar yahut Bunları yaparsam toplumdaki itibarım artar gibi nefsani düşünceler gönlel yol bulursa Allah'ın rızası yerine gadabı celbedilmiş olur. Kimileri de tevazu'nun fahri ile amellerinin ecrini ziyan ederler. Böyleleri tabii olarak değil, kendileri hakkında ne mütevazi insan dedirtmenin nefsani tatminkârlığını elde edebilmek ve insanların takdirini kazanmak maksadıyla mütevazi bir tavır takınırlar. Güya kendilerini kınarken yaptıkları amelleri de ifşa ederler. Mesela, bendeniz fakir, aciz, ancak haftada bir hatim indirebiliyorum. Yalnızca şu kadar hacca umreye gidebildim. Sadece şu kadar fakir fukaraya yardım edebildim derken, aslında fakir diye kendilerini ifade ederken ibadetlerini de ifşa etmiş oluyorlar. Böylece tevazu görüntüsü verilmiş amellerinin reklamını yaparak fanilerin övgüsü karşılığında hayırlarını nefis ve şeytana satmış olurlar. Yine Cenab-ı Hak, yakuzu sadakat, sadakaları kendisinin aldığını, dolayısıyla mali ibadetlerinde yalnızca rızayı ilahi için yapılması gerektiğini bildirirken, bu ibadetleri fanilerin de iltifatını kazanmak yahut onların kınamasından kurtulmak gibi dünyevi niyetlerle bulandırmak da uhrevi bir hüsran sebebidir. Son bir bölüm okuyayım inşallah Ataullah İskenderi'den. Yine İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretleri buyurur. Bir kişi iki rekat namaz kılar, ona güvenir ve ucube düşerek amelini beğenmeye başlarsa, işte bu etrafı seyyiatla kuşatılmış bir hasenedir. Eziklik ve mahcubiyetle işlenen günah, gurur ve kibirle yapılan ibadetten daha üstündür. Bakın, eziklik ve mahcubiyetle işlenen günah, gurur ve kibirle yapılan ibadetten daha üstündür. Nice ibadet ve taatta bulunanlar vardır ki, bencillikleri yüzünden helak olmuşlardır. Nice günahkarlar da vardır ki, kalplerinin kırık olması affedilmelerine vesile olmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, falan kadının nafile olarak çok namaz kıldığından, çok sadaka verdiğinden, çok oruç tuttuğundan, ancak diliyle de komşusuna eziyet ettiğinden söz ediliyor." Bak, çok namaz kılıyor, çok oruç tutuyor, çok sadaka veriyor, ancak diliyle de komşusuna eziyet ediyor. Onun hakkında ne buyurursunuz dedi de Efendimiz, o cehennemde olacaktır buyurdu. Ya. Adam tekrar dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bir kadının da farzların dışında nafile olarak az oruç tuttuğundan, az namaz kıldığından, az sadaka verdiğinden, sadece yağsız peynir gibi şeylerden tasadduk ettiğinden, ancak deliyle komşusunu rahatsız etmediğinden söz ediliyor. Onun hakkında ne buyurursunuz dedi de Peygamber Efendimiz, o da cennette olacaktır buyurdu. Demek ki insan özellikle komşuları hakkında diline çok dikkat edecek. Evet, burada hadisten öğrendiğimiz konu bu. Evet, komşuluk ilişkileri de maalesef şimdi çok farklı boyutlara geldi yani. Zira kişinin insanlarla muaşeret ve muamelatı, hal ve davranışları onun ibadetlerinin de adeta röntgeni gibidir. Dolayısıyla din kardeşleriyle iyi geçinmeyen, kaba saba davranan, etrafına eziyet veren birinin makbul bir ibadet hayatının olduğu düşünülemez. Mesela bir kul hem hacca gider hem de kul hakkı yemeye, kalp kırmaya devam ederse onun haccını ifa edişinde problem var demektir. Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi, aksakallı pir hoca bilemez hali nice, emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise. Evet, bir gönül yıktıysa boşuna hacca gitmesin. Yine bir kişi ne kadar çok ibadet ederse etsin, eğer insanların haklarına girmiş, gıybet etmiş, bir din kardeşine çelme takmış, bir gönle diken batırmışsa, ömrü boyunca kazandığı sevapları ilahi mizanda artıdan eksiye düşebilir. Şu hadis-i şerif ne kadar ibretlidir? Bir gün Resulullah Efendimiz, müflis kimdir bilir misin diye sordu. Uzun bir hadis bu biliyorsunuz. Sonra da sahabe, bize göre müflis parasını ve malını kaybetmiştir dediler. Ama Efendimiz, müflis o değildir dedi. Hacca gitmiştir, ibadetler yapmıştır. Ama birisine söylemiştir, birisinin hakkına gelmiştir. Ahirette ibadetlerin hepsi gider, elinde hiçbir hayrı kalmaz. İşte esas müflis odur buyurdu. O üstadın şu duasıyla da bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak rızasına medar olacak keyfiyette salih ameller işleyebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin.